Merhaba, ben Yusuf. Ninar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. How China Became a Capitalist. Ronald Coase ve Ning Wang tarafından yazılmış. Çin'in planlı, sosyalist düzenden piyasa odaklı bir ekonomiye nasıl geçtiğini inceleyen tarihsel ve kurumsal bir ekonomi kitabıdır. Kitap, bu dönüşümü ideolojik sloganlardan çok somut politika değişiklikleri ve kurumların evrimi üzerinden okur. Yazarlar, Çin'in büyümesini tek bir büyük reformla değil, zaman içinde atılan pragmatik adımlarla açıklar. Merkezi planlamanın gevşetilmesi, tarımda kolektifleştirmeden uzaklaşılması, yerel yönetimlere daha fazla karar alanı açılması ve özel girişimciliğin yükselmesi bu sürecin ana başlıklarıdır. Coase'un firma, işlem maliyetleri ve mülkiyet hakları üzerine geliştirdiği yaklaşım, kitabın arka planını oluşturur. Bu nedenle eser, yalnızca Çin ekonomisini anlatmakla kalmaz, kurumların ekonomik sonuçları nasıl şekillendirdiğini de gösterir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Çin'in dönüşümünü belirleyen 3 ana reform hattı kitabın merkezinde. Çin'in kapitalizme geçişinin tek bir kararın sonucu olmadığı, birbirini tamamlayan 3 temel hat üzerinden ilerlediği fikri yer alır. Birincisi, ekonomik kararların merkezden yerele doğru gevşetilmesidir. Bu, yerel aktörlere daha fazla hareket alanı tanıyarak deney yapma ve sonuçlara göre uyarlama imkanı verdi. İkincisi, tarımda kolektifleştirmeden uzaklaşma ve köylünün üretim üzerindeki kontrolünü artırma sürecidir. Bu adım, kırsal kesimde verimliliği yükselten önemli bir kırılma yarattı. Üçüncüsü ise imalat sektöründe özel girişimciliğin büyümesidir. Yazarlar, Çin'in başarısını soyut bir piyasa inancına değil, bu üç hattın birlikte işlemesine bağlar. Böylece kitap, reformların sadece ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal bir yeniden düzenleme olduğunu vurgular. Çin'in kapitalizmi batıdaki gibi tam serbest bırakma yoluyla değil, devletin yön verdiği ama alan açtığı bir süreçle ortaya çıktığı gösterilir. İkinci olarak, Deng dönemi pragmatizmi ve deneyerek ilerleyen reform modeli. Eser, Çin'de reformların ideolojik bir kopuş olarak değil, pragmatik bir yönetim tarzı olarak geliştiğini anlatır. Mao sonrası dönemde öne çıkan anlayış, önce teorik doğruluk aramak yerine uygulamada neyin işe yaradığını sınamaktı. Bu nedenle yazarlar, Çin'in dönüşümünü fikirlerin mutlak zaferi olarak değil, sonuç odaklı siyaset ve idari deneme süreci olarak okur. Özel ekonomik bölgelerin kurulması, mali ve düzenleyici reformlar, yabancı sermayenin çekilmesi ve teknolojinin dışarıdan alınması bu yaklaşımın parçalarıdır. Kitap burada önemli bir nokta kurar, reformlar başlangıçta tam anlamıyla serbest piyasa mantığıyla yürütülmedi. Aksine devlet yönlendirmesi altında ve çoğu zaman ağır sanayiye dönük biçimde ilerledi. Bu yorum, Çin deneyimini klasik liberal geçiş hikayelerinden ayırır. Yazarlar için belirleyici olan, büyük bir ideolojik dönüşüm değil, küçük ama etkili kurumsal değişikliklerin zamanla birikmesidir. Bu da kitabı, kalkınmayı tek modelle açıklamaya çalışan çalışmalardan farklı bir yere koyar. Üçüncü olarak, işlem maliyetleri, mülkiyet hakları ve Coase'çi kurumsal bakış, kitabın düşünsel omurgasını Ronald Coase'un ekonomi anlayışı oluşturur. Coase, piyasanın nasıl çalıştığını anlamak için yalnızca fiyatlara değil, işlem maliyetlerine ve kurumsal yapılara bakmak gerektiğini savunmuştur. Bu kitapta da Çin'in başarısı, firmaların ve devletin nasıl örgütlendiği üzerinden açıklanır, mülkiyet hakları netleştiğinde. Karar alma yetkisi yerelleştiğinde ve girişimciler belirsizlik içinde daha öngörülebilir bir alan bulduğunda ekonomik faaliyet hızlanır. Yazarlar, bu nedenle Çin'in büyümesini soyut büyüme modellerinden çok kurumsal düzenlemelerin oluşturduğu teşvik yapısıyla ilişkilendirir. Coase'un lamba örneğinde olduğu gibi, devletin tek mümkün çözüm olmadığı fikri burada da önemlidir. Kitap, kamu hizmetleri ve ekonomik faaliyetler hakkında yerleşik kabulleri sorgulayan bu yaklaşımı Çin örneğine uygular. Sonuçta mesele, kapitalizmin teorik olarak ilan edilmesi değil, değiş tokuşu ve üretimi mümkün kılan kuralların pratikte nasıl kurulduğudur. Dördüncü olarak, devletin geri çekilişi ile ideolojik süreklilik arasındaki çelişki, kitap, Çin ekonomisindeki liberalleşmeyi anlatırken aynı zamanda devletin tamamen ortadan kaybolmadığını da açık biçimde gösterir. Yazarlar, devletin ekonomideki doğrudan rolü azalırken eğitim ve ideolojik çerçeve gibi alanlarda etkisini sürdürdüğünü vurgular. Bu durum, Çin deneyimini ilginç kılan temel çelişkilerden biridir. Bir yanda piyasa mekanizmaları genişlerken, diğer yanda resmi söylem ve eğitim sistemi sosyalist kavramları yaşamaya devam eder. Ayrıca kitabın ele aldığı dönemde büyük şirketlerin ve kredi akışının önemli bir kısmının hala devletle yakın ilişkili olması, özel sektörün önündeki yapısal sınırları gösterir. Bu nedenle eser, Çin'i basitçe kapitalizme geçmiş bir ülke olarak sunmaz. Daha çok, devlet gücünün tamamen çekilmediği, fakat ekonomik işleyişi yeniden biçimlendirdiği karma bir model olarak okur. Bu yaklaşım, Çin'in neden klasik Batı kapitalizminden farklı kaldığını anlamak için önemlidir. Kitap, başarı anlatısını kolaylaştırmak yerine, dönüşümün içindeki gerilimleri de görünür kılar. Son olarak, Türkiye'den de okunabilecek dersler. Kurumların büyümedeki rolü, Hao Çin'e became capitalist, yalnızca Çin uzmanlarına değil, kalkınma. Kurumlar ve iktisat tarihiyle ilgilenen okurlara da hitap eder. Kitabın en güçlü yönlerinden biri. Ekonomik büyümeyi tek başına sermaye birikimi ya da merkezi planlama başarısı üzerinden okumaması, kurumların nasıl çalıştığına odaklanmasıdır. Bu bakış, Türkiye gibi devletin ekonomik yönlendirmesinin tarih boyunca güçlü olduğu ülkeler için de öğreticidir. Çünkü eser, reformların etkisini anlamak için yasaların, mülkiyet düzeninin, yerel karar mekanizmalarının ve girişimciliğe açılan alanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Kitabın pratik değeri, büyük dönüşümlerin çoğu zaman küçük kurumsal ayarlamalarla başladığını hatırlatmasındadır. Akademisyenler için kurumsal iktisat ile Çin çalışmaları arasında köprü kurar. Politika yapıcılar için ise, hızlı büyümenin arkasında yalnızca yatırım değil, yatırımın içinde gerçekleştiği kural seti olduğunu açıklar. Bu yüzden eser, Çin'in hikayesini anlatırken aslında ekonomik kalkınmanın evrensel mantığına dair daha geniş bir çerçeve sunar. Sonuç olarak, Hao Çin'e became capitalist, Çin'in son yarım yüzyıldaki dönüşümünü anlamak isteyenler için önemli bir başvuru kitabıdır. Özellikle iktisat, siyaset bilimi, iktisat tarihi ve kurumsal analizle ilgilenen okurlar, burada yalnızca büyüme rakamlarının değil, o büyümeyi mümkün kılan kurumların nasıl değiştiğini görür. Kitap, Çin'i hazır bir başarı modeli gibi sunmaz. Bunun yerine, yerelleşme, tarımsal çözülme, özel girişimciliğin yükselişi ve devletin kademeli geri çekilişi gibi süreçleri dikkatle inceler. Bu yönüyle, kalkınmayı yalnızca piyasa karşıtlığı ya da devlet gücü üzerinden açıklayan eserlerden ayrılır. Kuo-Syun işlem maliyetleri ve mülkiyet hakları yaklaşımı, anlatıya teorik derinlik katar ama metin aşırı, soyut bir kuram kitabına dönüşmez. Tarihsel anlatı ile kurumsal ekonomi arasında dengeli bir çizgi kurması, kitabın en ayırt edici özelliğidir. Çin'in dönüşümünü anlamak isteyen okur için hem açıklayıcı hem de düşünmeye zorlayıcı bir çalışma sunar. Aynı zamanda reformların genellikle ideolojik değil, pratik sonuçlar üzerinden ilerlediğini göstermesi bakımından da kalıcı değer taşır. Destek olmak isterseniz Erre, Kuase, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.